Ayrım 11. Tomarla kağıtlar edindiler ve biri yazdı, diğeri nakışladı. En heyecanlı olduğumuz bu olmuştu. En heyecanlı yolculuğumuz bu olmuştu. Benim üzgün ve serazat hayatıma da pek uygun düşmüştü. Sorumsuz, bir başına buyruk, derbeder ve avare. Nerede akşam orada sabah, bulunca yiyerek, bulamayınca sabrederek, yazı yazmaya da ilk o vakit bu sahte ışıklar sayesinde heves ettim. İleride mutlaka okumayı öğrenecektim. Öğrendiğim zaman da kitaplar edinecek ve bu ışıklar gibi güzel yazı yazmayı başaracaktım. Yolculuğumuzun 5. haftasında beni artık yanlarında istemediklerini söylediler. Muhtemelen yeni bir infaz için hazırlanıyorlardı. Yazı malzemeleri arasında taşıdıkları bir torbanın altında dolu olduğunu ve Konya'da bir çekik göze teslim ettiklerini gözlerimle görmüştüm. Şimdi o adamdan söz ediyorlardı. Bir akşam helalleştik. Bana İsmail'i arayacaklarına söz verdiler. Bulurlarsa Suluca Karahöyük'te Aslanlı Hünkar yurduna ulaştırmalarını tembih ettim. Bir yıl boyunca oradan oraya koştum. Her yanı yokladım. Her ilden, her yoldan haber sordum. Her biri bir şeyi arayan yığınla insan gördüm. Her bir derdin sonunda bir olana vardığına orada inandım. Bir bir geliyor, bir bir gidiyor, geriye bir kalıyordu. Dertliler ağlayıp geziyor, ilden ile konup geçiyorlardı. Kaderime teslim oldum, kabullendim ve İsmail'imle alakalı umutları zihnimin gerisine hapsettim. Mecrası taşlık vadilere uğramış bir ırmak gibi bilmediğim yurtlarda oradan oraya akıyordum. Bir tarla suladığım, bir susuza su yetiştirdiğim yoktu. Başıboşluk, amaçsızlık ve yolunu yitirmişliğin sıkıntısına derbederlik deyip geçiyor. İçimdeki boşluğa bir teselli bulmaya çalışıyordum. Rüzgar idim de ne yandan eseceğimi, ne yana eseceğimi bilemiyordum. İçime doğru, iç dünyama doğru kendimle konuşuyor, kainatı anlamaya çalışıyor, hikmetleri düşünüyordum. Gördüğüm bütün varlıkların ve olup biten değişimlerin yumak yumak karmaşasının ardında kalıcı ve sürekli bir gerçeklik olduğunu düşünmek ve buna inanmak bana güç veriyordu. Bu yüzden idi ki ilden ile dost soruyor, viranelerde, izbelerde yol iz arıyordum. Ne çare, gittiğim yerlerde hep acı ve elemle karşılaşıyorum. Son birkaç yıl içinde Bozkır'da ne çok ölüm olduğunu, ne çok mezar kazıldığını, hayat ve ölüm dengesinin ne çabuk değiştiğini görmemek imkansızdı. İmar adına kazmanın değdiği yerlerin mamure değil de mezar olması insanların da ruhlarında keder yumakları sarıyordu. Yoldaki gecelerimden birini mezaristan'da geçirdim. Sabah gün ışırken gördüm ki her yanda dağılmış topraklar, yıkılmış taşlar. Kimi biçareliğe tutkun, kiminin ömrü heder olmuş. Ecel heybetinde nice yiğitler murada ermeden yatmışlar. Kiminin tuzağa düşmüş tenleri, kiminin hakka ulaşmış canları. Ayağa kalkmak istediğimde gördüm ki bir mezarın içinde sabahlamışım. Kurtların deştiği ve tahtasını açtığı bir mezar. Elbette bir cesedin ufalanmış kemikleri üstünde uyumuştum. Bir taş, bir isim yok. Hemen yanda bir başka çukur, taze bir mezar olduğu, çürümeye başlamış etlerinden belli. Hayret, cesette hiçbir koku yok. Hiçbir çirkinlik belirmemiş. Yalnız inci dişleri dökülmüş, sırma saçları dağılmış, gözünün karası ağarmış, kefen bezi kemiklerine yapışmış, ibretlik bir sahne. Benden evvel buralardan bir kefen soyucu geçmiş olmalı. İçimde bir sesin Adem olan mülke suret bezemesin. Mülke suret bezeyenler kara toprak olmuş yatar der gibi olduğunu sandım. Bu kabristanda ve bir mezarın içinde beklerken sanki hayatın anlamı başkalaşıverdi. Meğer yalancı dünyaya konup göçenler gün geliyor, zaman akıyor, ne söylüyorlar ne bir haber veriyorlardı. Üzerlerinde türlü otlar bitiyor, yılana çıyana yem oluyorlardı. Kiminin üstünde biten ağaçlar, kiminin başında sararan otlar görülüyordu. Kimi masum, kimi güzel yiğitlerin nazik tenleri toprak olmuş, tatlı dilleri söylemeden kalmış, öylece yatıyorlardı. Ölümü anlayabilir miyim? Endişesiyle biraz oyalandım, ilerledim, kabir taşlarını inceledim.
Her taşta ayrı bir hikaye vardı sanki. Ölüm buraya erken gelmişti besbelli. Kimisi dördünde, kimisi beşinde, kimi altı, kimi yedi yaşındaydı. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, kimi aksakallı, kimi pir, koca. Kiminin başucunda taş yok, taş olsa bu sefer dili yok. Bir ıssızlık ve bir sessizlik. Kime ibret gerek ise bu mezarlığı göstermeyle diye düşündüm. İnsan böyle bir manzara karşısında taş olsa erirdi. Sonunda yeni ve vakası olmayan bir kefene sarınacak olduktan sonra bu yalan dünyanın ibreti ne olabilirdi ki? Bir zamanlar bütün dünyaya hükmedip cümle mülke benim diyenler bu adamlar mıydı? Şu taşlara başlarını koyup yatanlar bir vakit köşkleri, sarayları beğenmeyenler miydi? Bir vakitler beylik yapan, kendisine kapıcı tutanlar acaba bunlardan hangisiydi? Hani o şirin sözlüler? Nerede o güneş yüzlüler? Sorsam, araştırsam bulur muydum? Kabristan bir ibretlik yeriydi. Ne kapı vardı giresi, ne yemek vardı yiyesi, ne ışık vardı göresi. Oradan ayrılmadan bir karar verdim. Nefsimin azgınlıklarına, dünya nimetlerinin süsüne ve ziynetine aldanmamak üzere kendimle bir akit yaptım. Nefsime tembihledim. Şu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun. Bütün cihan malını bir zar ile üttün tut. Süleyman tahtına oturup cinlere ve devlere hükmettin. Firavunun ve Nuşirevan'ın zenginliklerine sahip oldun tut. Üstüne bir de Karun'un hazinelerini ekledin. Ağızda çiğnenmiş bir lokma olan şu dünyayı dahi yuttun tut. Ömür bir ok, zaman bir yay, bir el o yayı germiş, sen o yayı attın tut. Aldığın her nefes keseden akmakta olan bir kum tanesi, kese ortalanmış ve sen kumu tükettin tut. Kabristandan ayrıldığımda hakiki ve hakikatte bir dost kapısında teselli bulacağımı, orada ölümü öldüreceğimi biliyordum ama galiba buna hem yüzüm hem de gücüm yoktu. İsmail'i bir türlü bulamıyordum. Avarelik, bıkkınlık olmuştu. Tapduk Sultan'ın dergahına gitme fikrini yeniden düşünmeye başladım. Aslanlı hünkâr beni ona göndereli bir yılı geçmişti. İçimde yine o şüphe belirdi. Ya o da beni kabul etmezse? Hem bunca zaman sonra, gerçi bunca zamandan haberi yoktu ya, belki de vardı. Belki de Tebessüm Sultan ile haberleşmişlerdi. Eğer öyleyse kendimle konuşup duruyordum işte. Yok yok, hangi yüzle Tapduk Emre'ye giderim ben? Ah Sitare, yanımda olsaydın o vakit her şey bambaşka olurdu. İsmail'imizi kaybetmezdik. O vakit ben de şu dünyada tek başına olmanın, bir merak edenin bile bulunmayışının ne derece dayanılmaz bir dert olduğunu hiç öğrenmiş olmazdım. Sitare, keşke seninle geçirebileceğim birkaç dakikayı bana verseler de sonra canımı alsalar. Sevgin gönül denizimde tutuşan bir alev ve denizimde şimdi yangınlar çıkıyor. Sitare aklıma düşünce gayri ihtiyari heybemi kokladım. Sitare kokuyordu. Parmaklarım yıldız nakışlarının üzerinde gezindi. Sitareye dokunmuş gibi oldum. Yaşadığım hayatı, bu dünyadaki varlık sebebimi, dünyanın ancak dert ve bela ile dolu oluşunu düşündüm. Gönül ağlıyor, gülmüyordu. Şu dünyada bir gariptim. Dünyanın işi gücü cevrü cefa idi ve elimden bir tutanım yoktu. İçim dola gelmişti. Yanağımdaki ıslaklığı silmek üzere elimi kaldırdığımda bir şeyi fark ettim. Sitare birkaç adım önümde yürüyordu. Tarladan eve döndüğümüz zamanlardaki gibi neşeli ve bahtiyar. Hep böyle davranır, yüzünü bana döner, kalbiyle gülümser, benim kalbimden geçenleri aynıyla bilirdi. Adımlarımı hızlandırıp elini tutmak istedim. O da gülerek adımlarını hızlandırdı. Ona ilk vurulduğum, kuzuları otlattığımız, sevdasına düştüğüm günlerdeki gibi bana can Yunus dedi yine, parmağını kalbimin üzerine koyarak. Burası kalbinin en değerli yeridir. Burada siyah bir nokta vardır. Canın canı, sevenin cananı buradadır. O nokta kurumuş bir damla kandan ibarettir. Adına sevda denir. Siyaha çalan rengi yüzünden ona sevda derler. Bütün tecelli denizleri, bütün aşk ve ihtiras fırtınaları işte o bir damla kanın içinde dalgalanıp çırpınır. Aşırı sevgi bu damlayı tahrip edip dağıtırsa parçaları bütün vücuda dağılır. Sevda, ah Sevda. Baktım, o da benim gibi ağlıyordu. Parmağımı uzattım silmek için. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ama o yüzünü uzaklaştırdı benden. Ben yürüdüm, o yürüdü. Ve yine içimde sitare ağlamaya başladı. Yine anladım ki sitare benim için bir rehber, sitare bir yoldu. Sitare benim doğru yolumdu. Bu yolun sonu nereye varacak bilmiyordum. Ama nereye varırsa varsın sitareden geçmeyecektim. Dudakları bozkırda bir gün batımının çekiciliğiyle kıpırdayasıya kadar ardından gittim. Sen artık şu görünen köye var Can Yunus. İlk karşılaşacağın kişiyi kendine rehber edin. Söylediklerinden şüpheye düşme. Derdi veren, yalnızlığı takdir eden, seni çağırmak isterse elbette çağırır. İsmail'i buldurmak isterse elbette buldurur. Kalbini ferah tut, kimsesizlerin de bir kimsesi vardır. Sitare. Bilinmeyen bir rehber, hazin bir aşk hikayesi. Mevlid kandili, Tapduk yolunda. Gah eserim geller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Sitare yanımda ne kadar yürüdü ve ne zaman ayrılıp gitti bilmiyorum. Molla Kasım kendime geldiğimde bir camiden çıkıyordum. Akşam namazının cemaati dağılıyordu. Biri el bileğimi kavradı. Haydi gel kardeş, yolcusun anlaşılan, biz de mihman ol. Alacakaranlıkta ilerliyorduk. Orta yaşlı bir köylüydü beni misafir etmek isteyen. Nezaketen olsun itiraz edememiştim. Teşekkür etmek ise aklıma gelmiyordu. Yalnızca zihnimde bir soru vardı. Gün batımından sonra bir yabancının tehlike sayıldığı, ev kapılarına kilitlerin asıldığı bu günlerde kim derbeder bir adamı, bir yabancıyı, bir gelir geçeri, hele de kim olduğunu bilmeden hangi cesaretle evine çağırırdı? Peki bir yabancının davetine ben neden itaat ediyordum? Sitarenin söyledikleri miydi bunun sebebi? Rehberim bu adam mıydı? Hayır diyemediğim gibi gitmezlik de edemiyordum. Sanki beni bileğime yapışan el değil de fırtınalı bir güç sürükleyip götürüyordu. İki hane ilerledikten sonra tahta bir kapıdan genişçe bir bahçeye girdik. Mevsimi değildi ama dallarda nar ve ayvalar vardı. Burnuma filbahri kokusu çalındı. Bahçenin sağ köşesindeki kulübenin kapısına dolanan ince dallardan geliyordu. Kerpiç kulübe tek odadan ibaretti. İçeri girdik. Yerde bir tepsi, tepside bir sahan, sahanda sarıları dağılmadan pişirilmiş yumurtalar, yanında da henüz dumanı tüten bir somun ile küçük birer kasede halis bal ve altın sarısı bir topak sade yağdırıyordu. Otur kardeş, buyur ye. Evin tek odadan ibaret olduğunu yeniden gözden geçirdim. İçeride bizden gayrı kimse yoktu. Ekmek sıcaktı. Peki ama yumurtayı sade yağda kim pişirmişti? Ben yerken o anlattı. Vaktiyle buralarda bir aşık yaşardı. Günlerden birinde hata işledi. Kasti olmayan bir davranışı suç sayıldı ve kaçmaya mecbur oldu. Bir yıl boyunca yedi iklim dört bucağı dolaştı. Kah çöllere düştü, kah sahralar gezdi. O farkında değildi ama zaman akarken ayrılık takatini kesmiş, özlemi arttıkça artmıştı. Bir gün sevgili aklına düştü. Kendi kendisine dedi ki, sevgilinin hasretine artık tahammülüm kalmadı. Sabır bu ateşi söndürmüyor bir türlü. Varayım onun olduğu yere gideyim. Karanlıkta yaşamaya alışmışsam da aydınlığa çıkayım ve sevgilinin ayaklarına kapanıp şöyle yalvarayım. Ah gönüller sultanı, işte canımı senin önüne attım. İster beni bağışlayarak dirilt, ister boynumu vurdur. İşte koyun misali boynum. Ey ay yüzlü, senin önünde kesilip ölmek başka yerde dirilip sultan olmaktan yeğdir. Bin kere denedim ki sensiz yaşamak acıdır. Ey gönlümün istediği, sura üfürür gibi seslen bana ki yeniden hayat bulayım. Biçare aşık hazırlandı. Dostlarına ben o sevgiliye gidiyorum, artık ne olacaksa olsun diyerek seher rüzgarına arkadaş olup yola koyuldu. Köylünün anlatışı yüreğimi yerinden sökmüş gibiydi. Lokmalar boğazıma dizildi. Ekmek elimden düştü. Ben de bir yıldır dolanıp durmadaydım. Ben de sevgiliyi özlemiştim. O sırada gördüm ki Sitare ile İbrahim ekmeklerini sahandaki yumurtaya bandırıyorlardı. İsmail, İsmail, nerede Sitare? Beni duymadı, yüzüme bakmadı. Kulak, ruhun penceresidir derler. Köylü adamın anlattıkları canıma işlemeye devam etti. Gözlerim Sitare ile İbrahim'in, ruhum anlatılan hikayenin peşindeydi. Kalbim diyordu aşık. Kalbim ona aktı, onun kalbi bana mermer olsa da. Onun eşiği diyordu. Benim vatanım orasıdır. Çünkü sevgili orada oturur. İtiraz edenlere sakın gitme, başından kork diyenlere vatan sevgisi imandandır hadisini okuyordu. Aklın fikrin varsa bu işten vazgeç diyenlere, pervane gibi başını ortaya atma diyenlere, zincire vurulmaya, zindana atılmaya mı heveslisin diyenlere, o sevgili seni kesmek için bıçak bilemekte diyenlere hiç aldırış etmedi. Kendi ayağıyla zindana gider gibi yürüdü. Önden bir çeken, arkadan bir iten vardı sanki. Gönlümün sultanına, gönüller sultanına doğru ilerliyordu. Köylü gönlünün sultanı derken gözümün önünde Sitare vardı, ama gönüller sultanı dediği vakit onun yerini nur yüzlü bir adam aldı. Kırklı yaşlarında elinde asa gülümseyen biri. Köylü vatan sevgisi imandandır dediği sırada gözümün önüne sarıca köyü veya uca sarı getirmek istedim. Lakin başaramadım. Nedense gözüme bir dergah ile bazı dervişler görünüyordu. Köylü hikayesine devam ediyordu. Yol, yol, çöllerin kumları ipek halılar gibi, çimenlerin yeşilleri kadife döşenmiş yollar gibi geliyor, aşık ilerliyordu. Yollar, tepeler aşıp da sevgilinin yurdunu görünce heyecanından düşüp bayıldı. Aklı aşkın sır bahçelerine doğru aşıp gitmişti. Onun mahallesine ayak bastığında herkes hayret içinde kaldı. Kimisi durma kaç diyordu hala, kimisi Allah rızası için kendi kanına girme diye yalvarıyordu. Aşıksa kayıtsız cevap veriyordu. Ben susuzluk hastalığına tutulmuş bir hastayım. Su beni çekti getirdi. Suyun beni öldüreceğini bilsem de şimdi sudan kaçamam. Yüzlerce kez ölsem de, bin kez can versem de bu böyledir. Üstelik bir zamanlar sevgiliden kaçtığım için de çok pişmanım. Şimdi varın deyin ona. Ne kadar öfkeliyse benden çıkarsın öfkesini. Benim aşk sarhoşu olan canıma ne istiyorsa yapsın. Bu aşk mahkumuna ne ceza reva görüyorsa işlesin. Şimdi kurban bayramıdır. Ben de onun kurbanlığı. Bir kurbanlık ancak bayramda kesilmek için beslenir. Ben bu canımı kurbanlığa hazırladım. Ruhumun haşrı, canımın dirilmesi için nefsimin kurban olması gerek. Hayat ancak nefsin ölümündedir. Aşıklar ruhun dirilmesini nefsin ölümünde buldular. Susuzluk hastasının ölümü sudan olacak. Madem bir can korkusu ile sevgiliden kaçar mıyım artık? Irmağın gölden yaki denizden kaçtığı nerede duyulmuş? Ben göl olmaya, belki denizde kendimi yok etmeye, o denize katışmaya gelmişim. Gitmekten korkar mıyım? Irmaktaki su denize akınca sıfattan ve attan kurtulup zat-ı baki kalır. İşte bu yüzden bir zamanlar sevgiliden kaçtığım için pişmanım. Şimdi kendimi onun güzellik fidanına asmak için geldim. Deyin gönüller sultanına ki suçlu kulu idamına razı olup gelmiştir. Köylü zihnimi okuyor gibi anlatıyordu. Beni ırmak gibi akıtıyor, bir denize kavuşturuyordu. Gönüller sultanı dediği sırada gözümün önünde aynı yüz belirdi. Bu sefer bana gel işareti yapıyordu. Zihnimin beni aldattığını düşünürken kendimi hikayeyi dinler buldum. Aşıkın gönül sultanına haber verdiler. Herkes merakla bekliyordu. Acaba asacak mı, kesecek mi, parçalayacak mı? O güzelin kalbine bir merhamet gelmişti oysa. Seher vaktinde şöyle yakardı. Ey yüce Allah, ey tek olan, bir olan Allah. O bir hata işlemişti, biz de onu gördük. O bizim merhametimizi bilmeden bizden uzaklaştı. Belki korkarak kaçtı. Bir korkunun içinde binlerce umut gizlidir. Ben korkmayan bir edepsizi korkuturum, ama korkan birini korkutmaktan merhametine sığınırım. Sonra şöyle düşündü o sevgili. Soğuk tencere için ateş lazımdır, ama ateşten kaynayan coşan bir tencereye ne? emin ve korkusuz olanları bilgi ile bildikleri kabahatleri ile korkutmak nasıl evla ise, korkanları da o korkudan halas etmek öyle evladır. Ben yamacıyım, yamanması gereken yeri yamarım. Sonunda o aşkı huzuruna getirdiler, getirdiler getirmesine de yüzü öyle safran kesildi, bedeni öyle mecalsiz düşüp bayıldı ki can kuşu kafesinde yoktu sanki, kuru bir dal yere düşmüş gibi oldu. Nedimler nedimeler koştular, yüzüne gül suyu serptiler, buhurlarla tütsülediler, sevgilisi başucuna vardı. Dedi ki, ne garip, aşık gönül ateşiyle sevgiliyi arar, fakat sevgiliyi görünce kendini kaybeder. Sonra o aşıkın kulağına fısıldadı. Ey aşık, sevgili geldi, bak ben geldim, aç eteğini doldurmaya inci getirdim, nefesin kesildiyse ben sana nefes vereyim, gönlün öldüyse ben onu dirilteyim, sana taze can ihsan edeyim. Ey can, vuslat kapısını açtık, dön geriye, gel bize, bak dilsiz dudaksız sana o eski sırları söylemekteyim, aç gözünü. Ey Zümrüdü Anka, Kaf Dağı'ndan dön aramıza. Anlatan adamın son cümlesiyle kendime gelir gibi oldum. Sanki dön aramıza dediği için gittiğim yerlerden dönmeye çalışıyordum. Elinde asa olan adamın görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. Yerini hikayeyi anlatan köylünün görüntüsüyle aldı. Hayalden gerçeğe dönmekte olduğumu biliyordum ama her şey henüz karışıktı. Köylüye baktım, gözlerinde yaş vardı. Yanağımı yokladım, ıslaktı. Eliyle gözümü silerken biliyor musun kardeş dedi, biliyor musun bu gece mevlüt kandilidir, bu hikaye onun şerefine sana anlatıldı, var gideceğin yere böyle git, sevgili eşiğinde böyle can ver. Başımı iki elinin arasına aldı, gerisini hayal meyal hatırlıyorum, çölde ayaklarım kumlara batmış zor ilerliyor ve uzakta görünen Mekke'ye varmaya çalışıyordum. Birden çevrem nura gark oldu. Arştan arza bir nur yağmurudur başladı. Yerlerde ırmaklar akıyor, suyun rengi nura dönüyordu. Kullardan kimi bu nur ırmağından içiyor ve içen herkes yine nur olup yürüyordu. İçemeyenler ise karardıkça kararmaya başladılar. Bildim ki asr-ı saadettir ve mümin ile münafık fark olunmaktadır. Gözlerimi açabildim. Hayret! Caminin duvarı dibinde büzülmüş yatıyordum. Elimde hala sıcak ekmek ve tereyağı kokusu vardı. Çevreme bakındım. Kimse olmadığı gibi akşamki gibi bir yol, akşam girdiğim tek odalı kulübede yoktu. Bir rüya değildi. İşte karnım da toktu. İyi ama kimdi o? Titriyordum. Hatırladıkça daha fazla titriyordum. Asıl rüya şimdi başlıyor gibiydi. Beni birisi çağırıyordu. Bana hikaye anlatan bir hayal görmüştüm. Hikayenin içinde önce sitare, sonra da bir başka hayal gülümsemişti. Nefsim bütün sırların hazinesi olan aklımı karıştırdı. Hepsi birbirine mi dönüşmüşlerdi, yoksa hepsi ayrı mıydı bilemedim. Sanki bir erik dalına çıkmıştım da orada üzüm yiyordum ama bahçe sahibi gelince cevizlerini neden yediğimi sormuştu. Her şey ruhum kadar karma karışıktı. Bir ses duydum, fısıltı gibi bir ses. Hey Yunus, bu yana gel. Baktım nur olmuştu ve elindeki asa ile yol bularak yürüyordu.